أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu hayatımıza örnek almak ve örnek bir Müslüman hayatı yaşama arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığım yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine programıma. Resulullah Aleyhisselam'ın hısımlarını görüyorduk. Yani kitap deyimiyle diyelim, hanımları tarafından akrabaları, yakınları. Hazreti Ayşe annemizi şu ana kadar 24 bölüm halinde yaptık. Bugün inşallah 25. bölümüyle devam ediyoruz. Hemen sohbetimizin başında sıkça hatırlattığımız konuyu unutmadan hatırlatalım. Hazreti Ayşe annemizin bütün hayatını değil, Resulullah Aleyhisselam'ın bütün hayatını değil, bu Aleyhisselam'ı yakınlarıyla tanıyarak yakınımız edinmek projesiyle yola çıktığımız bir program bu. Peygamberimiz Aleyhisselam ile Ayşe annemize, Ayşe annemiz ile Peygamber Aleyhisselam arasındaki aile münasebetleri, karı koca münasebetleri, iki tarafın yakınlarına, akrabalarına karşı münasebetleri, yani birbirlerine nasıl davranıyorlardı, olaylar bazen çok olumlu, bazen çok olumsuz, bazen düşündürücü hadiseler meydana geldiğinde o hadiseler karşısında tavırları nasıl oluyordu, bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Hedefimiz sadece tarihsellik boyutunda kalmak değil, bazı hikayeleri nakletmek değil, benzeri hadiselerle karşı karşıya kaldığımızda nasıl hareket edeceğimizin tespiti noktasında oldukça önemli efendim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı sahnesine geldik. Elbette ki Resulullah'ın vefatına ilişkin tamamı değilse de bir hayli fazla sizlere malumat paylaşacağım. Aynı şekilde Hazreti Ayşe annemizin bu zor andaki duruşunu göreceğiz hep beraber. Evet efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam son zamanlarda ara sıra vuran baş ağrısı çekmeye başladı. Baş ağrısıyla beraber de ateş basıyordu Aleyhisselam'a. Ancak yani başı ağrıyordu, geçiyordu. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam hanımları arasında sıra haline getirmiş, sıraya koymuştu. Her akşam birinin yanında kalıyor. Onları daha önce görmüştük. Diğer annelerimiz orada toplanıyorlar. Sohbetler, dersler yapılıyor. Istirahata sıra gelince herkes evine çekiliyordu. İşte bu baş ağrısından dolayı Aleyhisselam yine bu daha önce kısmen yaşadığı baş ağrısından dolayı böyle bir benzeri baş ağrısı Meymune annemizin evinde sıra oradayken yine bu baş ağrısına tutuldu Aleyhisselam. Ve bu ağrı gittikçe şiddetlenmeye başladı. Ateş de bastı. Aleyhisselam başı öylesine ağrıdı. Ateş öylesine bastı ki genelde atlanan ya da gözden kaçan bir ayrıntı. Bütün kaynaklarımızda olan yalnız bir malumat bu. Aleyhisselam her akşam birinin yanında kaldığı halde bu baş ağrısı ve şiddetli ateşten dolayı Meymune annemizin evinde 7 gün kalmış oldu. Yani çıkamadı, dolaşamadı Aleyhisselam. 7 gün boyunca orada yatmış oldu. Zoraki namaza çıkıyor ama tekrar efendim odasına geçiyordu. İşte yani 7 gün süre içerisinde sürekli annelerimiz her an ziyaretine geliyorlar Aleyhisselam'ı. Efendim geçmiş olsun dileklerinde buluyorlar. Dua ediyorlar. Yani rahatsız Aleyhisselam ve hakikaten rahatsızlığı her halinden belli oluyor. Biz burada aynı zamanda rahatsız olan kişinin hastalık karşısındaki duruşunu Peygamber Aleyhisselam'dan, hasta sahiplerinin hastaya karşı duruşlarını annelerimiz ve sahabe-i kiramdan görmüş oluyoruz. Konum annelerimiz olduğu için, Aleyhisselam'ın eşleri olduğu için ve özellikle de Ayşe annemiz olduğu için diğer annelerimizin o kısmına fazla girmeden, çünkü her annemizde Resulullah'ın vefat sahnesi gelecek. Oraya ait olan kısmı orada kısmen de olsa paylaşmış olacağız. Ama şu çok önemlidir. Tekrarlamak durumundayım. Hastanın davranışı, yani bir hastalıkla karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir duruşumuz olacak? Bir de hasta sahiplerinin davranışı. Şimdi onu görmüş olacağız. Bakınız hastanın davranışına. Aleyhisselam af pof eden biri değil. Hani biraz bir şeyimiz ağrır. Vay şuram ağrıdı. Vay buram ağrıdı. Of anacan. Vay babacan. Böyle yani yakınırız sürekli. Ay ne kadar ağırlık çekiyorum. Ne kadar hastayım. Ay sabaha kadar uyuyamadım. Ay şöyle uzanamadım. Haşa. Sanki Allah-u Teala sanki kuluna işkence ediyor da kul da Allah'ını diğer kula şikayet ediyor gibi. Allah muhafaza. Dikkat edeceğiz yani. Allah-u Teala sanki kuluna eziyet ediyor. Kuluna işkence ediyor haşa. Efendim o işkence gören haşa kul da bir başka kula Allah'ını şikayet eder gibi. Hiç sorma akşam böyle oldu, şöyle oldu, sabaha kadar bunları çektim. Biz bu sıkıntıları kime söyleyeceğiz? Doktora söyleyeceğiz ki bize tedavi önersin. Yani bir şeyler yapsın. Yani doktorlara söylediğimiz şeyler şikayet değil. Ama böyle birbirimize yakınmanın manası yoktur. Elhamdülillah diyeceğiz. Sabır bekleyeceğiz Allah'tan yani. Böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızda Allah korusun ki bu yanlışı fazla yapıyoruz. Adeta Allah Teala'yı kullarına şikayet eder tarzdayız yani. Ben Resulullah'ın hastanede hep bunu görürüm. Yani öyle yanıyordu ki Aleyhisselam. Humma ateşiyle asra yine göreceğiz. Çok şiddetli hastalığı ve gittikçe artıyor bunun farkında. Yani 7 gün yani gidemiyor bir yere düşünün. Bütün bu annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'ın ziyaretlerine geliyor. İşte hepsi hayır duada, şifa duasında bulunuyorlar. Efendim Aleyhisselam'a yani Aleyhisselam'ın ihtiyacı var yok demeyelim. Sonuçta bir insan hani hastaya nasıl moral verilir? Onları yaptıklarını görüyoruz. Annelerimizin. Hatta bazıları Resulullah'ın şiddetli ağrılarından dolayı yüreklerinden sökülen bazı sözcükler var. Bunları daha sonra göreceğiz sırası geldikçe. Ancak yine 7. gün artık yine Aleyhisselam efendim gelen annelerimizin her birine ayrı ayrı tebessümle bakıyor. O da onlara dua ediyor. Ancak ufak ufak bir soru sormaya başladı Aleyhisselam. Bir mesaj vermeye başladı. Ben yarın neredeyim diye buyurdu. Ben yarın neredeyim? Yani hastadır Aleyhisselam. İşte bir hafta boyunca da yatmıştır Meymun annemizin evinde. Tabi sıra bozuldu. Ve Aleyhisselam ben neredeyim dedi. Ben bu ben neredeyim sorusuna Ayşe annemizin şahsına kilitlenen bir cevap var. Oradaki o anki annelerimiz o sözü dinleyince Aleyhisselam'dan dediler ki zannediyoruz Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir'in kızının yanında kalmak istiyor diyorlar. Aleyhisselam ben neredeyim, ben yarın neredeyim derken o annelerimiz de efendim Resulullah Aleyhisselam ancak Ebu Bekir'in kızının yanında kalmak istiyor. Onun gününü soruyor şeklinde aralarında değerlendirdiler annelerimiz. İşte aynı gün yani 7. gün. Aleyhisselam sürmekte ve gittikçe artmakta olan hastalığı ki baş ağrısı başta ve ateş. Hazreti Ayşe annenin evinde geçirmek istediğini açıkça söyledi aleyhisselam. Ve onlardan ayrı ayrı muvafakat istedi. Yani hasta artık gittikçe ağırlaşıyor. Bu hastalığı Ayşe annemizin evinde geçirmek istediğini ifade etti sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerimiz hem Resulullah Aleyhisselam'ı çok memnun eden cevaplar verdiler, hem de Allah'ı razı ettiler. Ya Resulallah, sen nereyi istiyorsan orada kal. Sen nereyi istiyorsan orada kal. Her birimiz seni ağırlamaktan ne kadar şeref duyarız sen zaten bilirsin. Ama sen hangimizi nerede kalmak istiyorsan biz hepimiz buna rıza gösteririz. Senin istek ve kararın sana helaldir. Yani biz hakkımızı helal ediyoruz. Bizler ancak kardeşleriz, kız kardeşleriz. Bu hususta aramızda kıskançlık da etmeyiz. Deyince annelerimiz aleyhisselam çok memnun kaldı. Ve zoraki konuşmasıyla beraber sizler benim böyle yapmamı, hastalığımı Ayşe'nin evinde geçirmemi bana helal ediyor musunuz? Sizler böyle yapmamı, hastalığımı Ayşe'nin evinde geçirmemi bana helal ediyor musunuz? Evet, hastanın hastalığını bahane ederek kaprislere girmemesi, hasta sahiplerine eziyet etmemesi gerekir. Dünya imtihan dünyasıdır. Bazı hastaları var, hasta sahiplerine illallah ettirirler. Bu hasta açısından bakış. Bazı hasta sahipleri de var, bakışlarıyla, hareketleriyle, evde yürümeleriyle bile hastaya yeter artık çektiğim dercesine isyanla bakarlar. İki tarafı da iyi anlayacağız. Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alma adına onun nezaketini, kibarlığını görüyor musunuz? Aleyhisselam sordu onlara. Ayşe annemiz yanında kalmak istediğini söyledi. Onların hepsi memnuniyette. Yani her biri ben bakarım, ben bakarım diyor zaten. Ay birisi baksın da ay ben çok meşgulum, biraz işte yaşlıyım, kiloluyum, zayıfım, imkanlarım yok, şuyum buyum demeksizin bir bahane yok. Hepsi hazırlar. Ben bakarım. Ancak aleyhisselama biz kız kardeşleriz diyor. Bu konuda sana kıskançlık duymayız. Hangimizde kalırsan, sen hangimizi istersen o sana helaldir. Orada kalırsın diye gönül rızası ile söyleyince aleyhisselam bu yürekleri delen, yani muhabbetle delen o cümleyi ifade ettiler. Sizler benim böyle yapmamı, hastalığımı Ayşe'nin evinde geçirmemi bana helal ediyor musunuz? Subhanallah. Hasta bir insan hastalığını bahane ederek hane halkını kırmıyor efendim. Hane halkı hastanın hastalığı uzun sürdüğünden üfleyip püflemiyor efendim. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet ey Allah'ın Resulü, sen nasıl uygun görüyorsan biz de ona muvafakat ederiz. Elbette ki helal ederiz. Yeter ki sen Allah Resulü olarak sen bize hakkını helal et. Aleyhisselam bu cevap üzerine çok memnun oldu. Her birine yine ayrı ayrı bakıp artan bir sevgi muhabbetle tebessüm etmeye çalıştı. O acılı haliyle bile efendim o nur yüzünde Aleyhisselam'ın nur tebessümü. Onlar muvaffakat edince artık kalkayım gideyim anlamına yattığı yerden kalkmaya çalıştı. Annelerimiz de yardımcı oldular. Kalktı, üst giysilerini üzerine aldı. Efendim bundan sonrasını Hazreti Ayşe annemiz çarpıcı bir üslupla anlatıyor. Çünkü o da bu ifade esnasında oradadır. O da onlarla beraberdir. Şöyle anlatıyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı ağırlaşıp da ağrısı şiddetlendiği zaman benim evimde, benim yanımda bakılmak üzere zevcelerinden izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bunun üzerine hemen ben çıktım, aceleyle kalkıp çıktım ve Resulullah Aleyhisselam gelmeden onun için odayı hazırladım. O sırada hizmetçim de yoktu. O evime gelinceye kadar onun yatacağı yeri düzenledim, hazırladım. Ondan sonra baktım, Resulullah Aleyhisselam'ın bir tarafında amcalarından, zaten tek hayatta kalan amcası buydu artık en son, Hazreti Abbas, diğer tarafta da başka biri olduğu halde, iki kişinin omuzlarında, kollarında Aleyhisselam, ayakları yerde sürünürcesine zoraki diyor çıkıp benim eve getirildi. Yani Aleyhisselam zoraki yürüyor. Ancak nedir bu çektiğim? Bu ifadeyi kullanan dost düşman tek bir rivayet yoktur. Yani tabii ki ağrı şiddetlenince insan inler belki ama biz ufak bir şeye bile inleye karşımızdakilerini bıktırıyoruz. Dikkat edeceğiz. Aleyhisselam'ın hastalığı çok şiddetli geçmişti. Bunlar ileride yine gelecek. O haliyle bile kendisini koyuvermemiş, hasta kendini koyuvermeyecek. Bir tarafında Hazreti Abbas, diğer tarafından başka bir adam Ayşe annemizin evine getirdiler. Resulullah Aleyhisselam. Annemiz diyor ki bizim eve getirdiler. Onlarla beraber Resulullah yatağına yatırdım, itinayla yatırdım, üzerini örttüm diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Şimdi burada bir şeyin açılması lazım. Sanırım dikkatinizi çekmiştir zaten. Ayşe annemizin ifadesi içerisinde bir tarafında Hazreti Abbas olduğunu söylüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas olduğunu söylüyor. Peki diğer tarafında kim var? Bir adam diyor. Bir adam. Kim o adam? Bakıyoruz. O adam Hazreti Ali Efendim radıyallahu anh. Hazreti Ali. Burada en zor zamanda bile hep akla gelen bazı sözcükler tarafımızdan telafi edilmemeli efendim. Hatırlayın şimdi. Daha önce görmüştük Ayşe annemize iftira atıldığını söylemiş. Sizlerle bunu birkaç derste paylaşmıştık. Bu ifk olayında Resulullah Aleyhisselam olayları sorgularken ve şunu da söylemiştik. Yani Aleyhisselam hanımından Ayşe annemizden bir şüphesi olduğu için sorgulamadı. Böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiğine ilişkin bize hem sözcüklerle yani sözlü mesaj verdi, hem fiili mesaj verdi. Yani hem kavli hem fiili mesajdır bu. Bu soruşturmalar sürecinde efendim Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz'e de sormuştu. Hazreti Ali Efendimiz sormuştu. Birçok kişiye sorduğu gibi. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizden bir sorunu yok. Bir problemi yok. Ayşe annemizin de Hazreti Ali ile bir sorunu, problemi yok. Hazreti Ali Efendimiz, Ayşe annemizin bundan beri olduğunu, uzak olduğunu, böyle bir şeye asla bulaşmayacağını söyledi. Orada da sıkıntı yok. Ancak Resulullah'ın çok ama çok üzüldüğünü, yani bugünkü Türkçe'de adeta yıkıldığını haşa diyeyim, görünce o cümleler içerisinden bir de yani gayri ihtiyari hem ondan başka kadın mı yok dedi Hazreti Ali Efendimiz. Bir kastı yoktu. Yani Aleyhisselam'ın böyle çok üzüldüğünü görünce hem ondan başka kadın mı yok dedi. Yani bazıları tutuyor Hazreti Ali Efendimiz'i suçlamak için, sözüm onu Hazreti Ayşe annemizin yanında güya yer alıp Hazreti Ali'ye saldırıya geçiyor, Allah muhafaza. Bazıları tutuyor Hazreti Ali Efendimiz'in yanında yer alıp Hazreti Ayşe annemize saldırıya geçiyor. Arada aslında problem yok. Problem olan biziz. Aradan çekilsek sorun yaşanmayacak. Yani onlar hallolmuş. Geçen dersin birinde söylemiştim sanırım geçen haftaydı. Yani bugünkü Türkçe'yle demiştim bir tane bir çay kahve içeriz ya oturur muhabbet ederiz hasbihal ederiz. Dedim bunlar belki de şu anda işte bizim anlayamadığımız bir alemde yani cennetler aleminde efendim. Karşılıklı muhabbet içerisindeler çay kahve içerisindeler. Biz de onlara burada kavga ettiriyoruz. Bu bize yakışmaz. Böyle bir şeye düşmememiz, böyle bir şeye girmememiz gerekiyor ki Allah muhafaza bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Çok ama çok dikkatli ve çok uyanık olmamız gerekiyor ki böyle mevzularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i haşa adeta iftira atmış olmayalım efendim. Peki bütün bunlardan yetiniyor muyuz? Yetinmemiz lazım mı? Yetinebilir miyiz? Olay nedir? Olayın aslı astarı nedir? Bunların da çok iyi anlaşılması lazım. Şimdi efendim bir kez daha söylüyorum. Bazen ağzımızdan öyle bir sözcük çıkar ki öyle kötü bir niyetimiz yoktur. Öyle bir niyetimiz yoktur ama o sözcük silinmez ve sürekli önümüze çıkar. İşte burada bunu görüyoruz. Bakınız evi Resulullah Aleyhisselam geliyor. Bir yandan kainatın efendisi, sevgililer sevgilisi ve bir kadın bunun hanımı da kocası sonuçta. Ve çok ağır hasta. Eve getiriliyor mübarek. Bu eve gelme süreci içerisinde diğer taraftan Ayşe annemiz onun eve girişini anlatıyor, tasvir ediyor. Hastalığından, baş ağrısı ve ateşinin şiddetinden dolayı Aleyhisselam'ın bizzat kendisinin sadece yürüyemediğini, bir tarafta Hazreti Abbas'ın, diğer tarafından bir adam ve neredeyse ayaklarını sürürcesine bize geldiler diyor. Bir adam diyor. Ali demiyor. Çünkü Ayşe annemiz diyor ki beni en iyi Ali tanır, bilir. Ve böyle bir hataya düşmeyeceğim, böyle bir şey yapmayacağımı bilir. Yani ondan başka kadın mı yok sözünü kaldıramadı Ayşe annemiz. Şimdi kimisi dedim ya hadiseyi bizim gibi tam kavrayamayınca bir tarafa saldıracak. Ya anlayamadık diyelim en azından. Bazı konuları anlamadık demek de fayda var. Her şeyin ne kadar anlarız ki biz yani. En iyi yaşayan anlar. Biz o kadar anlayamayız. Ve anlamadığımızda maalesef anlamıyoruz. Ve bu cümleyi maalesef çok kaynakta, kitapta, estağfurullah, bilhassa güncel kitaplarda görürsünüz. Aman bir çekiştire çekiştire. İşte Hazreti Ali, Hazreti Ayşe aleyhine ifade verdiği için Hazreti Ayşe kaldıramadı, bu cümleyi kullandı. Ya aleyhine ifade vermedi. Onun biri olduğunu, temiz olduğunu söylediği, Resulullah'ın çok üzüldüğünü görünce Resulullah Aleyhisselam'a teselli sadedinde sadece o kadar ifade cümle içerisinden bir de hem ondan başka kadın mı yok cümlesini kullandı Hazreti Ali Efendimiz. Ancak şunu anlıyoruz ki hanımlar erkeğe nazaran bu tip konularda biraz daha onur sahibi sanırım da ve daha hassas tabii duygusal ve hassas. Yani her şeyi duygusal deyip de basite indirmeyelim. Hassas deyimini de duygusallıkla beraber kullanmamız gerekiyor. İfade etmemiz gerekiyor. Ayşe annemiz unutmadı. Unutmadı. Bir tarafında Resulullah'ın amcası Abbas, diğer tarafından bir adam Resulullah Aleyhisselam'ı bize getirdiler ifadesini kullandı Hazreti Ayşe annemiz. Öyleyse biz burada Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Peygamber'in amcasının oğludur. Biz burada hısımlarla, akrabalarla bağı görüyoruz. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'a olan sevgisinden dolayı, muhabbetinden dolayı, saygısından dolayı efendim onun yakınları aleyhine sözcük söylemiyor. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Aleyhisselam olan muhabbetinden dolayı, sevgisinden dolayı, saygısından dolayı böyle bir tarza düşen Hazreti Ayşe annemiz aleyhine de bir söz söylemiyor. O beni yanlış anladı. Benim kastım bu değildi diye olayın üzerine ateşle gitmiyor. Bak konumuz aslında ifk olayı değil ama en hassas noktada eve bir hasta geliyor. En sevgili insan geliyor ve tek başına yürüyemeyecek halde geliyor. İki taraftan birer kişi tutuyor eve getiriyorlar. Ayşe annemiz o sahneyi tasvir ederken bir tarafında Abbas, diğer tarafından bir adam diyerek o halde bile Hazreti Ali Efendimizin onca cümle içerisinde o bir tane cümlesi onuruna son derece dokunduğu için ismini telaffuz etmiyor. Öyleyse biz bir kez daha ve belki son kez ya da çok kez söyleyeceğiz. Ağzımızdan çıkan her söze dikkat edeceğiz. Ağzımızdan çıkan her söz oktan fırlatılan, estağfurullah yaydan fırlatılan ok gibi ya da silahtan çıkan mermi gibidir. Artık geri dönmez. Dikkat edeceğiz, dikkat edeceğiz, dikkat edeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle çok ağır, şiddetli baş ağrısıyla ateşler içinde kıvranarak bir yanda sevgili amcası Hazreti Abbas, bir yanda amcaoğlu Hazreti Ali Efendimiz olduğu halde Hazreti Ayşe annemizin odasına getirildi. Burada bir küçük ayrıntıyı daha ifade edeyim. İfk olayından sonra Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Ayşe annemiz arasına giren soğukluk birçok kişi tarafından kullanılmak istendi. Münafıklar bunu çok dürtüklediler. Çok kullanılmak istendi. Bugün de her ikisinin onca faziletlerine rağmen bazıları kalkıyor, burayı eşeleyip eşeleyip duruyor. Burada bir şeyi atlamak istemiyorum. Hazreti Ayşe annemizin bu net tavrına karşı Hazreti Ali Efendimiz evin önüne kadar Resulullah Aleyhisselam'ı Hazreti Abbas amcayla beraber getirdikten sonra Ayşe annemizin tavrından dolayı içeri girmemezlik etmiyor. Akraba ilişkisini görelim, gözden kaçırmayalım. Ayşe annemiz de onun içeri girmesinden memnun olmadım demiyor. Öyle bir bakış da bakmıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam rahatsızdır. Onu içeride ağırlayacaklar. İşte böyle aslında birçok şeyi düzeltecek, törpüleyecek, yeniden parlatıp cilalı hale getirecek güzel hareketler, davranışlar var. Sözcükleri var ama işte nedense bu ifadeye çok fazla takıldığımızdan sanırım bu yanlışı yapıyoruz. Ben bu eve girmem demiyor Hazreti Ali Efendimiz. O buraya giremez demiyor Hazreti Ayşe annemiz. Peki biz ne diyoruz? En ufak bir şeyde kendi en yakınlarımıza bile ya cenazeme gelmesin diyoruz değil mi efendim? Cenazeme bile gelmesin. Subhanallah. Acele etmeyeceğiz. Ayşe annemiz iffet sahibi bir insandır. Ve kendisine atılan bu iftira sadece Ebu Bekir'in kızı olduğu için değildir. Resulullah'ın hanımı ümmetin annesi olduğu için hedef İslam. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı ve Resulullah'ın şahsında hedef İslam'dı. Bunu fark ediyor Hazreti Ayşe annemiz. Önümüze bunu koyuyor zaten. O yüzden bu kadar hassas duruyor ve Hazreti Ali Efendimiz'in adını işte o olaydan sonra daha anmıyor. Ama bu adam içeri giremez dercesine öyle bakmıyor. Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Abbas amcayla beraber Resulullah Ayşe annemizin evinin kapısının önüne getirince yani şöyle bir durup içeri girsem mi girmesem mi bakışı yoktur. Hazreti Ayşe annemiz de içeriden böyle onlara karşılarken bir tarafında Hazreti Ali Efendimiz'i görünce ya bu adam burada ne geziyor nasıl buraya girer bakışı yoktur. Yani onların birbirlerine kinleri yoktur. İnsanız, kırılırız, kırgınlık olur. Bizde kin olmayacak. Kırgınlık olur. Evet, annemiz öyle anlatıyor işte. O yüzden burayı bir daha dönmeyeceğim için geçiyorum. İleride Hazreti Ali dönemine biraz değineceğim azıcık ama belki bunları daha ifade edemem. Ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam burada yatarken artık Ayşe annemizin evinde ağrısı şiddetlendikçe sürekli yeni çareler arıyorlardı. Aleyhisselam çünkü gerçekten baş ağrısı bir yandan humma denen ateş bir yandan böyle. Ve Ayşe annemiz de o hadiseyi yani bizi gerçekten çok düşündüren bir boyutuyla anlatıyor. Diyor ki Ayşe annemiz, Resulullah Aleyhisselam'ın ağrıları çok şiddetlendiği ve ateşler içinde yandığı zaman bize buyurdu ki, muhtelif soğuk 7 kuyu suyundan üzerimi 7 kırba su dökünüz. Böylelikle vücudumda biraz hafiflik bulup belki halka vasiyette bulunabilirim. Aleyhisselam söylüyor bunu. Ve Ayşe annemiz rivayet ediyor. Yani bir kuyudan değil, değişik değişik kuyulardan soğuk su getirilecek. Hatta su getirirken de var o ifadeler hadis kaynaklarımızda, siyer kaynaklarımızda, su kabının, kırbağın ağızları kapalı olacak. Yani ısınmayacak su. Ağızları kapalı kırbalar. Ve getirilecek, Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek beden üzerine dökülecek. Aleyhisselam diyor öyle buyurdu. Bunun üzerine hemen çokça su getirildi. Hemen koştu ashab, suyu getirdiler. Resulullah'ın zevcelerinden biri olan, evet, kim? Hazreti Hafsa. Onun malı olan bir leğen içine oturtuldu. Şimdi burada duracağız biraz. Hazreti Ayşe annemizin odasında aleyhisselam, burada bir leğen yok mu? Akla bu soru gelebilir. Ancak o anda bir yere mi verildi? Neydi? Yani hiçbir şey yok, leğeni bile yok diye böyle yokluk edebiyatı, fakirlik edebiyatı yapılmamalı. Yani aleyhisselam Hafsa annemize leğen aldı da Ayşe annemize leğen almadı mı? Ya bazen bir ifadeyi kullanırken, bir cümle kullanırken Allah muhafaza, yani hadiseyi anlayamadığımızdan belki çok farklı yorumlanabilecek hatalara düşüyoruz. Ayşe annemiz hakkı teslim ediyor, dikkat edin. Yani bu aynı zamanda hanımlar, yani Resulullah'ın hanımları arasında, yani annelerimiz arasında bazı eşya alışverişi de ortaya çıkmış oluyor. Ne diyor? Resulullah'ın zevcelerinden biri olan Hafsa'nın malı bir leğen içine aleyhisselam oturtuldu. Hafsa annemizin evi Ayşe annemizin evinin hemen yanındaydı. Hemen koşup demek getiriyor oradan leğeni, ihtiyacı görüyor. Ayşe annemiz kız koş leğen getir demiyor. Aleyhisselam soğuk kuyulardan su getiriniz diyor. Üzerime dökünüz diyor. Birileri suya koşuyor. Hafsa annemizi demek ki hemen koşuyor. Koca leğeni getiriyor, bir uzun büyükçe bir şey. Aleyhisselam o leğenin, o leğen, leğen deriz. Yani nasıl diyeyim? Büyükçe bir şey işte. Leğenin dışında ben şu an deyim bulamıyorum. Bağışlayın. Leğen de bana biraz şey geliyor. Kaba geliyor ama bulamıyorum. Bir kap, yani böyle genişçe bir şey. Efendim içerisine oturuyor aleyhisselam ve gelen kuyudan 7 kırba aleyhisselamın üzerine o soğuk sular dökülüyor, dökülüyor. Bir suyu diyor dökmeye diyor başladık diyor. Başından beri diyor soğuk suyu yavaşça döküyoruz aleyhisselama. Bir tane daha, bir tane daha. Tam 7. diyor döktük, bitmek üzereyken daha sular var yalnız. Aleyhisselam da eliyle bize işaret buyurdu. Artık yetişir, yeter dedi diyor Ayşe annemiz. Hastalığın şiddetini görüyor muyuz? Ve aynı zamanda ben onu çok arzu ediyorum. En zor zamanda bile en ince ayrıntıyı yakalamamız lazım. Bakın burada leğeni yakaladık elhamdülillah. Yani aleyhisselam Ayşe annemizin odasındadır. Oturmuş olduğu kap Hafsa annemize aittir. İşte bu anneler arasındaki ilgiyi, ilişkiyi, diyaloğu çok güzel anlatır. Neticede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin odasında bakılmaya başlandı ve her geçen gün ağrısı artıyordu. Sancıları artıyordu, baş ağrısı, ateşi artıyordu. Öyle biraz böyle kendine gelince bir şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar kendinden geçiyor. Birçok hatip, birçok muharrir, eli kalem tutan birçok insan Resulullah Aleyhisselam'ın vefatını anlatma sürecinde, yazma sürecinde bazen kurgulandırıp anlatırken ister istemez bu tarz şeyleri paylaşma sürecinde herkes ifadesine, yani olayın içine kendini sokar. Bundan kurtuluş yoktur. Yani birilerini tenkit ederken sen ne yapıyorsun diye sorulur yani. Ya işte filan kız anlatıyor, sanki böyle hadiseyi görmüş gibi, şöyle oldu böyle oldu diye tenkit edene bakıyorsunuz. Resulullah'ın vefatını anlat diyorsunuz, o da öyle anlatacaktır yani. O yüzden öyle birilerini tenkitle bir yere varamayız. Bizim şu anda yaptığımız ne? Kaynaklara ne kadar yansıdı? Ben ne kadarına ulaşabildim? Ne kadarını derleyebildim? Ne kadar anlayabildim? Bütün bunlar önemlidir. Ve burada bir gözden kaçırmaması gereken bir şey var. Resulullah Aleyhisselam hastalığını bahane edip insanlara verilmesi mesajların dışında kalmadığı gibi yapması gereken şeyleri de ihlal ve ihmal etmiyor. Ufak bir hastalık, hastanede yatıyor insan, bakıyorsunuz namazı kılmıyor. Hiç iyi değilim diyor. Niye namaz kılmıyorsun? Kalkamıyorum, oturamıyorum, canım yok. Subhanallah, özür sahibinin namazı yok mu ilmihallerde? Aklın başında mı? Aklın başında. Nefes alıp veriyor musun? Nefes alıp veriyorsun. Öyleyse namazı kılacaksın. Eğer hastalık ağırsa ve bu hastalıktan kurtuluş Allah bilir de görünmüyorsa, yani ümit ufak ufak kırıldıysa, mübarek madem yolculuğa çıkıyorsun, hazırlığını yapsana. Nasıl oluyor ki yolculuğa çıktığını anlayan insan yol hazırlığını terk edebiliyor? Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Aleyhisselam hastalığı devam ediyor. Artıyor, azalıyor. İşte artınca kendinden geçiyor Aleyhisselam. Kendine gelince iyi, kendini iyi hissediyor. Kalkıyor. Mümkün mertebe her vakitte camiye giriyor. Zaten bitişik biliyorsunuz ev. Halka namaz kıldırıyor. Biraz daha işte efendim toparlayınca kalkıp Uhud'a gidiyor Aleyhisselam. Bu hastalığı esnasında Aleyhisselam Uhud'a gitti. Gitti geldi yani. Efendim Cennetul Baki kabristanına gitti geldi biraz iyileşince. Ancak kendi odasından, mescitte, minberde, mihrapta, şehitleri içinde dua etti. Yani hepsini yaptı. Hastalığı daha da artınca Ayşe annemiz rivayet ediyor. Mescide diyor, bitişik evler vardı çok. Evlerin kapılarının diyor biri mescide açılırdı, biri dışarıya açılırdı. Resulullah Aleyhisselam'ın diyor, hastalığı arttıkça diyor, buyurdu ki diyor, mescide açılan evlerinizin kapılarını kapatınız dedi. Oraya duvar örüldü yani. Evlerin kapıları kapatınız. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın dedi. Efendim bunu söyledi. Ashab-ı kiram ağlıyasız diye ama asla itiraz etmeden, gönül koymadan kapıları kapattılar. Aleyhisselam tebessümle beraber sizleri Allah'a emanet ediyorum diye buyurdu ve odasına çekildi. Böyle gir çık sahneler çok var. Ben böyle bazı parça parça sizlerle paylaşmış olacağım. Yine Aleyhisselam bu hastalığından önce Hazreti Ayşe annemize bir miktar para emanet etmişti. Şimdi eve getirildi. Efendim hasta artık bakılıyor. Biraz kendine geldi. Ey Ayşe dedi. Bu paralar ne yaptın sana? Emanet ettiğim parayı ne yaptın? Ey Allah'ın Resulü dedi. Emanet ettiğim para emindir. Yani elimdedir. Aleyhisselam bu paraları hemen Allah yolunda sarf et. Allah Resulü Allah'a kavuşurken zimmetinde böyle bir şey kalmasın dedi Aleyhisselam. Ayşe annemiz diyor ki çok ağladım diyor. Ama diyor çok tuttum kendimi. Anladım bu hastalıktan dönüş yok. Hemen Resulullah'ın emrini yerine getirdim. O parayı infak ettim, dağıttım. Bu aynı zamanda Aleyhisselam'ın efendim ölüm halinde bile nasıl davrandığını görerek ölüm halinde bile ne yapacağımızın işaretidir. Hasta olarak, hasta sahibi olarak da Ayşe annemizin davranışı ne yapacağımıza en güzel işarettir. Yine Resulullah Aleyhisselam hastalandığı zaman hanımları var odasında, ashabı var içeride. Aleyhisselam namaz vakti gelince namaz dediler, salah dediler, namaz. Aleyhisselam Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın buyurdu. Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın. Bu da ayrı bir geleceğe yönelik bir haberi mucizedir. Resulullah Aleyhisselam hastalığı sürecince Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırmıştır. Yine Aleyhisselam'ın vefatından 3 gün öncesine denk gelen bir hadise var. Namaz vakitlerinde mescide gidip namaz kıldırdı. 3 gün önce yatsı vaktinde mescide gidemeyince Ebu Bekir'in imamlık yapmasını söyledi. İşte asıl burada başlıyor. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın dedi. Ayşe annemiz hışkırını tutmaya çalışarak ya Resulallah, Ebu Bekir ince bir adamdır. Sana çok düşkündür. Sesi de zayıftır. Kur'an okuduğu zaman da çok ağlayandır. Senin yerine geçerse ağlar. Ömer'e emretsen dedi Ayşe annemiz. Biliyor babasının huyunu. Aleyhisselam ısrarla Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın dedi. Ayşe annemiz aynı şeyi söyledi. Böyle birkaç kez ifade edilince Aleyhisselam siz kadınlar Yusuf'a hile yaptınız. Gidin ve söyleyin millete namazı Ebu Bekir kıldırsın dedi. Aleyhisselam tavrını net koydu. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ömer'le bir problemi yoktu. Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber'le ya da Hazreti Ayşe annemize bir problemi yok. Burada Ayşe annemiz Resulullah'ın minberinde, mihrabında, onun yerinde babasını gören milletin ne hale geleceğini, babasının da orada Resulullah'ın yerine geçmeye yüreği kaldıramayacağını biliyordu. Peki bunları Resulullah Aleyhisselam bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Resulullah Aleyhisselam elbette bunları biliyordu. Peki neden ısrarla Ebu Bekir dedi sallallahu aleyhi ve sellem? İşte bu gelecekte halkın ihtilaf etmemesi için bir işaret, bir yöntemdi. Bazen öyle şeyler olur ki efendim direkt diyemeyiz de bir şekilde hissettiririz. İşte orada hissetmek gerekir. Ve son 3 gün Aleyhisselam çıkamadı mescide Hazreti Ebu Bekir namazını. Efendim bu sohbetin başında söylemiştim. Bütünüyle Aleyhisselam'ın vefatını, hayatını işlemiyoruz. Ayşe annemizle olan diyalog kısmını işliyoruz. Şimdi Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın 13 gün hasta yattığını söyler. Bu süre içerisinde bir hastaya nasıl bakılacağı noktasında hem Ayşe anne, şu anda Ayşe anneyi görüyoruz diye söylüyorum, başta olmak üzere annelerimizin ve sahabe-i kiramın hassasiyetini görürüz. Netice Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin odasında 8 Haziran 632 yılında pazartesi günü kuşluk vakti Hakk'a yürüdü efendim. Resulullah'ın vefatı bir kıyamet. Bir kıyamet. Burada vefat öncesinde bazı hadiseler, olaylar var. Onlar içerisinde Hazreti Ayşe annemizin pek fazla yeri olmadığından, yani estağfurullah deyimi çok ağır kullandım, Allah affetsin bizi, Ayşe annemize olan o münasebetler orada öne çıkmadığından oradaki tüm hadiseleri geçiyor ve Resulullah Aleyhisselam'ın vefatını gündeme getirmiş oluyorum diyerek Aleyhisselam vefat ediyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Bazı zorlamalarla bazı kaynaklara da yansıyan Resulullah Aleyhisselam kendisinden sonra vasi tayin etti Hazreti Ali derler. Hazreti Ayşe annemizin cevabı çok nettir. Der ki Resulullah Aleyhisselam benim odamda, benim yanımda vefat etti. Subhanallah, öyle bir şey söyleseydi onu ben duyardım. Tabi Ayşe annemizle arası iyi olmayanlar onu Hazreti Ali Efendimiz'den kapıştırırlar. Hazreti Ali Efendimiz'le arası iyi olduğunu zannedenler onu Ayşe annemizden kapıştırırlar. Her iki tarafa da kıyameti hatırlatırım. Allah'ı ve Resulünü hatırlatırım. Resulullah Aleyhisselam'ın çok sevdiği Ayşe annemiz aleyhine söz söylememelerini, buna tövbe etmelerini hatırlatırım. Ölüm var, hesap kitap var. Resulullah Aleyhisselam'a en çok kimi seviyorsun dendiğinde Ayşe annemizi sevdiğini söylemişti. Ayşe annemizin sıfatları, vasıfları çok fazla. Bunların büyük bir kısmını önceki bölümlerimizde gördük. Ancak burada birileri Hazreti Ayşe annemizin bu rivayeti sakladığı şeklinde ona iftira atarlar. Bu direkt iftiradır. Çünkü Ayşe annemiz diyor ki Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'ı benim odamda ve benim yanımda, hatta benim bağrımda onun ruhunu kavzetti. Aleyhisselam öyle bir şey deseydi önce ben duyardım diyor Ayşe annemiz. El hak doğrudur. Amenna. Ancak işte gelecekte meydana gelen bazı hadiselere geçmişten cevap aramak için buraya maalesef böyle bir olumsuzluk yaftası vurmaya çalışırlar. Ve bazıları da buna aldanmış, ayakları kaymış gitmiştir. Burada bir şey daha var. Çok sevdiğimiz bir yakınımız, eşimiz, kardeşimiz, en yakınımız ki bu Aleyhisselam. Hem eş, koca, hem peygamberleri. Ne hale gelir vefat esnasında insanlar? Ne hale gelir? İşte burada hasta vefat ettiğinde hasta sahibinin konumu. Hazreti Ayşe annemizin efendim orada nasıl bir çığlık attığını merak ediyorsunuz değil mi? Ay vay yanmadı. Hayır. Muttaki insanlar sadece ibadetlerde takva sahibi değiller. Konuşmalarında, kılık kıyafetlerinde, yemelerinde, içmelerinde, sevinçli anlarında, acılı anlarında. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Annemizin feryadı buydu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu vefat esnasında Resulullah Aleyhisselam'ın can parçası Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a var. Orada sahabe-i kiram var, diğer hanımlar var, girip girip çıkanlar. Her biri yeri geldikçe onların o kısmını anlatacağım. Sadece Ayşe annemizle ilgili söylüyorum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Feryatsa bu. Allah'ın Resulünü Allah'ın ayetiyle yolcu eden Ayşe annemiz. Ayşe annemizin yaşıyla uğraşanlar, evlilik yaşıyla uğraşanlar peygamberimizle biraz buraya gelseler de efendim genç yaşta en fazla 18-20 yaşlarındadır artık Resulullah vefat ediyor. Bir yandan ümmetin anneliğini nasıl omuzlarına taşıdı, o ana kadar getirdi, nasıl vefat esnasında dirayetini korudu, biraz buraya eğilsek. Can gitmişti çünkü can. Can gidince kimde can kalır ki? Can gidince kimde can kalır? Herkesi yıldırım çarpmıştı adeta. Can ellerinden vurulmuşlar, onulmaz yara almışlardı. Bu yaranın en büyüğünü odasında vefat ettiğinden dolayı elbette ki Ayşe annemiz almıştı. Ve canı gittiği halde candan bir yürekten, içten gelen bir ifade, İnna lillah ve inna ileyhi raciun şeklinde dediğini ifade ettiğini görüyoruz Hazreti Ayşe annemizin. Efendim inşallah bundan sonraki bölümleri de sizlerle paylaşmak arzusuyla şimdilik bugünkü sohbetimizi burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.